Ayrım 15.
Güneş. Şam-Bağdat arasında işleyen İngiliz şirketinin otokarındayız. Çölü geçiyoruz. Bir ahbap yolcu okuduğu gazetesini elinden bıraktı. Bize döndü, dedi ki: "Buz denizindeki son Rus seferinden sonra dünya yüzünde keşfedilmemiş yer kalmamış. Aramızda ticaret için Irak'a giden yeni tanıştığımız yaşlı bir Osmanlı zabiti vardı. Otokarın kalın kesme camları ardından boş sinema şeridi gibi kayıp giden kumlu düzlüklere dalmış, o zamana kadar söze karışmamıştı. Birden başını çevirdi. "Öyle sanırlar," dedi. "Halbuki daha öğrenmediğimiz ne çeşit yerler, ne biçim insanlar vardır. Hem de çok uzaklarda, kutuplarda ve okyanus adalarında değil. Buralarda, nah şu çöllerin ardında, Arabistan içinde. Arabistan, emin olunuz, büsbütün keşfedilmiş, karış karış gezilmiş bir kıta sayılamaz. Ancak umumi harpte bazı araştırmalar yapılmış, gene de tamamlanamamıştır. Ya benim dolaştığım sıralarda, içerisi alabildiğine bilinmez topraklardan ibaretti. Avrupalı ayağı basmamış bir haritasız dünya kıyısıydı. Hepimizin kendisine dinlemek istediğimizi görünce anlatmaya başladım. O zaman hünkâr yaveriydim. Gençtim. Atatürk'ün ilk zabit çıktığı zamana ait resimlerini bilirsiniz ya. Redingot biçimi eski uzun etekli setre, ay yıldızlı parlak sarı düğmeler, sırma püsküllü ve koca kabzalı kılıç, adım attıkça tir tir titreyen apoletler, sonra uçları bükülü kalıptan çıkma bıyıklar, genel kalıbı yerinde fes, evet fes, bütün bu göz çeken asker kıyafeti üstünde, hem o dimdik vücuda, hem sert çehreye yumuşaklık, bönlük, siliklik, hiçlik, kalem efendisi ve odacı sünepeliği veren fes. İşte ben de öyle giyinmiştim. Kordonlu elbisemin içinde şanlı durmaya, ne kadar çalışsam insanı ayaktaki terlik kadar laubali yapan bu baştaki komik serpuşla gene eksik askerlikten uzaktım. Bir gece mabeyine çağırdılar. İrade tebliğ ettiler. Darphanede yeni basılmış çil çil iki heybe dolusu altını Emir Sadun'a götürüp kendi elimle teslim edecektim. "Ferman efendimizin," deyip selam aldıktan sonra dışarıdakilere sordum. "Emir Sadun da kimdir? Nerededir?" "Arabistan'da. Ama biz de iyi bilmiyoruz. Fellaha aşiret reisiymiş. Sana'ya gider, kumandanlıktan öğrenirsin. İrade oraya da tebliğ edilmiş, emri verilmiştir." Darphane parayı zor bela maliyeye yolladı. Maliye hevessiz, isteksiz hurçlara koydu. 40 yerinden mühürlendi ve bir ay süren hazırlıklardan sonra Ejderi Bahri adında bir vapuru Hümayun'la ağır kapı açıklarında demirledi, bindik. O korkunç isimli vapur, 8 mil alamayan bir uskurlu ahşap dubadır. Kaptan yerinin çürük kaplamalarını, hala üzerinde Batum yazıları okunan gaz tenekeleri sandıklarıyla tamir etmişler. Bahar içinde Marmara'ya açıldık. Fırtınalardan kaçıp en kötü iskelelere uğraya inleye dinleye, İslim borularını sarıp silindirleri çöze sıkıştıra, Kasım sonu Hudeyde'ye de indik. Tuhafı Felahiyayı Yemen'de de pek bilen yoktu. Necef'e doğru gidilecekmiş, cebeli aşılacak. Nefudi çölünde bir vaha olmalıymış. Asker arkadaşlardan birisi, yağmur mevsimi Basra körfezine dökülen ermek suyunun menbaı zannederim, bu vahadır, dedi. Başka birisi, Ermek Basra Körfezi'ne değil, galiba Şat'a akar fikrinde bulundu. Erkani Harp Reisi kızdı. Haritaya bakıp uydurmayınız dedi. Ermek diye bir nehir yoktur. Eski tufan devrinden kalma ırmak yatağıdır. Irmak yatağı olmaz. Lav yatağıdır. Arazi volkaniktir. Kumandan acıyarak yüzüme bakıyordu. Öyleyse diyordu, bu çocuk Medine yolundan gidecekti. Buralara neden geldi? Basra'dan daha kolay olurdu. Zannetmem. Yenburg'a inip kestirme geçiverecekti. Nihayet haftalarca süren araştırmalardan sonra bir delil bulduk. Bir hecin müfrezesi hazırladık, yola çıktım. Gün gelip de çölleri böyle otokarlar, uçaklarla kolayca aşacağımızı düşündükçe kaybettiğimiz o yerlere büsbütün yanarım. Sefer kaç gün sürdü, şimdi hesabını bulamıyorum. Aslam hücumlarına mı uğramadık? Maymun istilasına mı? Putperest kalmış yabani kabilelerle mi vuruşmadık? Granit dağlar arasında mı çevrilip kalmadık? Neler neler. Delil yaklaşıyoruz demeye başlayalı 3-4 gün olmuştu. Acayip sinir buhranlarına tutulmuştum. Dizlerimdeki kesiklik arttıkça artıyordu. İkide bir kendimden geçiyordum. Sayıklıyordum, çırpınıyordum. Sonra bir uyuşukluğa düşüyor, gözlerim ileriye dikili, laf söylemeden hareketsiz gidiyor, gidiyordum. Başçavuşa talimat verdim. Şayet dedim, bana bir hal olursa, işte şu iki heybeyi emire ver. Bu kağıdı da mühürletirsin, mührü yoksa parmağını bastırırsın. Tedbirli olmak lazımdı. Zira yolda benim gibi buhrana tutulmuş iki askeri kaybetmiştik. Bir akşamüstü tarçınlı akide şekeri renginde ve sertliğindeki güneş batmadan evvel önümüzde gene kendi renginde bir hurma ormanı tablosu aydınlattı. Sonra hasır damlı, kamış duvarlı yığın yığın evler, tüten dumanlar, başlarında testilerle sudan dönen kızlar gördük. Her şeyi, hepsi de o akide kızılığında cam gibi parlak, cilalı, içi dışı aydınlık ferah, hoş renkteydi. Peri masalı kadar süslü, sevindirici, acayip, sanki yalandı. Yorgun yaralı ayaklar, bir ılık sabunla suya girince nasıl rahatlık duyar, gevşer dinlenirse, gözlerim de bu manzaraya öyle daldı, içinde rahatladı, yayıldı, zevkinden mayıldı. At oynatarak gelen karşıcıları beklemeden, devimi çöktürmeden, boynuna asılarak yere atladım. O hurmalığa, o sulara, batmış güneş ışığında ayva peltesi gibi iç açıcı, tatlı şuruplanmış görünen vahaya doğru koşmaya başladım. Gelenler beni yakaladılar, kucakladılar, götürdüler. Neden sonra kendimi bir ziyafet sofrasında buldum. Burada kadını erkekten ayırmayan bir meclis kurulmuştu. Süs, servet, medeniyet içindeydim. Deve tüyünden halılara uzanmıştık. Kuş tüyü yastıklara dayanıyorduk. Yanı başımızda yelpazeler sallayan halayıklar vardı. Daha sonra da düdükler, darbukalar çalınmaya başladı. Erkekli dişili danslar edildi. Şaşıyorsunuz. Belki de inanmıyorsunuz fakat size daha fevkaladesini söyleyeceğim. Yaşlı emir, şerefime tertip ettiği vaha süvarisine 40 kadar karısını da beraber getirmişti. Göz alan bir ipek hışırtısı arasında dünyanın en seçme incilerini, elmaslarını bu kadınların gerdanlarında gördüm. O kadınlar zaten dünyamızın en seçme güzelleriydi. Renk renk, cins cins, abonoz derisinden papatya saçlısı ve gül tenlisine kadar. Emir bir aralık kadınlardan birisine işaret etti. İşaret edilen yerinden kalktı. körpe, hurma ağacı gibi narin, ince endamlı, yarı çıplak bir vücut. Gergin, dar bir Hint kumaşıyla örtülü, ufacık, toparlacık kalçaları ahenkle yalpa vurarak karşıma dikildi. Bir kadeh uzattı ve gülümseyerek şöyle dedi. Buyurunuz aslanım, hurma rakımızdan tadınız. Bunu Arapça değil, peltek bir Kafkas şivesiyle Türkçe söyledim. Bir çekişte içtim. İçime bir kürek kor serpildi. Ağzım taze kopmuş pişkin hurma kokusuyla doldu. Yüzüne, etrafıma, kendime baktım. Rüyada mıyım diye sordum. Kafkasyalı güzel kız gülümsemişti. Dalının üzerinden süzülüp ağacın lifleri içinden geçerek toprak testilere damlayan bu hurma rakısı gerçeği rüya gibi gösterir aslanım demişti. İçeride darbukalar ve düdükler mütemadiyen çalınıyor. Mütemadiyen yelpazeler sallanıyor. Buhurdanlıklar tütüyor. Sofralar dolup dolup boşanıyor. Hurma rakıları elden ele dolaşıyordu. Dışarıda gece limon küfü bir kadife kadar hoş, tüylü ve açık renkliydi. Üzerine durmadan atılan şenlik silahlarının alevleri, kızıl kar parçaları gibi yağıp yağıp sönüyor, tutmadan eriyordu. Bu peri masalı galiba 40 gün 40 gece sürdü. Gene de zihnimde hala sürüyor. Osmanlı zabiti daha söyleyecekti fakat içimizden biri acele etti. Anladım dedi, sizi güneş yapmış. Kaşları çatıldı, neşesizce dedi ki, evet, beni sağanağa getirdikleri zaman yatağımın başına üşüşen doktorlar da öyle söylemişlerdi. Teşemmüs demişlerdi. Sonra başını şüpheli şüpheli salladı. Belki öyleydi. Fakat belki de değil. Sustu. Otakar penceresinden boş sinema şeridi gibi kayıp giden bir çöle, hayalinde mi, hakikatte mi geçtiğini anlayamadığım, o tarçınlı akide şekeri rengindeki hurmalıktan iz arar gibi tekrar bakmaya koyuldu. Lübnan, 1936.